16. ayrım.
Sofya okulda tam anlamıyla bir yaş günü yaşadı. Herkes okulun son günü olduğu için zaten tam bir eğlence havası içinde olduğundan kendi yaş günü de fazladan gürültülü bir biçimde kutlanmış oldu. Öğretmen son olarak iyi tatiller dileyip serbest olduklarını söyler söylemez Sophie dışarı fırladı. Jörü'nün kendisini beklemesi çağrısına da hemen yapılması gereken bir şey olduğunu söyleyerek karşılık verdi. Posta kutusunda Lübnan'dan gelen iki kart postal duruyordu. Her ikisinde de Happy Birthday, 15 Years yazılıydı. Hazır yaş günü kartlarındandı bunlar. Kartın birisi Hilde Möller Knank, Sophie Amundseneli ile adresli, diğeri ise Sophie'nin kendineydi. Her iki kartta da Birleşmiş Milletler taburu damgalıydı. Sophie önce kendisine yollanmış olan kartı okudu. Sevgili Sophie Amundsen, bugün senin yaş günün olduğu için pek çok kutlamaya layıksın. Ve ben de senin yaş gününü candan kutlarım. Şimdiye dek Hilde için yapmış oldukları için sağ ol. İçten selamlar, Binbaşı Albert Knank. Sophie Hilde'nin babasının sonunda kendisine de bir kart göndermiş olmasına ne tepki duyacağını bilemiyordu. Bir bakıma oldukça dokunaklı bir şeydi bu. Hilde'ye gelen kartta ise şunlar yazılıydı. Sevgili Hildeciğim, şu an Lillesand'da günlerden ne, saat kaç bilmiyorum. Ama zaten pek de önemli değil bu. Seni yanlış tanımamışsam bu sana göndereceğim son ya da sondan bir önceki yaş günü tebriği olacak. Ama kitabı bitireceğim diye uykusuz kalmanı da istemem. Alberto birazdan Fransız aydınlanma düşüncelerini anlatacak ve özellikle 7 önemli nokta üzerinde duracak. Bunlar 1. Otoriteye karşı çıkış, 2. Usçuluk, 3. Aydınlanma düşüncesi, 4. Kültür iyimserliği, 5. Doğaya dönüş, 6. İnsancıllaştırılmış Hristiyanlık, 7. İnsan hakları. Binbaşının gözünün hala üzerinde olduğu belli oluyordu. Sophie eve girip pekilerle dolu karnesini mutfak masasının üzerine bıraktı. Sonra çite geçip ormana daldı. Gölü yine kayıkla geçti. Alberto kapının eşiğinde oturuyordu. Eliyle Sophie'nin yanına oturmasını işaret etti. Hava oldukça güzeldi ama küçük gölün üzerinden etrafa serin bir hava dalgası yayılıyordu. Fırtınalı havanın etkisi henüz geçmemiş gibiydi. Hemen konumuza geçelim diye söze başladı Alberto. Hume'dan sonra gelen en önemli sistem yaratıcısı Kant'tı. Ancak 18. yüzyılda Fransa'da da meşhur filozoflar yaşadı. 18. yüzyılın ilk yarısında felsefenin ağırlıklı olarak İngiltere'de, 18. yüzyılın ortalarında Fransa'da, yüzyılın sonunda ise Almanya'da hissedildiğini söylemek yanlış olmaz. Batıdan doğuya geçiş yani. Evet, pek çok Fransız aydınlanmacı, düşünürün ortak bir takım fikirlerine kısaca değinmek istiyorum. Bunlar arasında Montesquieu, Voltaire, Rousseau ve daha birçokları gelir. Bu fikirleri 7 ana başlıkta toplayacağım. Teşekkürler, ne yazık ki bundan haberim var. Sophie Hilde'nin babasından gelen kartı gösterdi. Alberto derin bir iç çekti. Buna hiç gerek yoktu bence. Evet, ilk nokta otoriteye karşı çıkış. Fransız aydınlanma filozoflarından birçoğu o sıralar Fransa'dan daha açık bir ülke olan İngiltere'de bulunmuşlardı. Burada İngiliz doğa biliminden, özellikle Newton ve onun evrensel fiziğinden çok etkilenmişlerdi. Ancak bunun yanında İngiliz felsefesi, özellikle Locke ve onun politik felsefesi de onlara bir esin kaynağı oluşturmuştu. Daha sonra bu filozoflar Fransa'da var olan otoritelere karşı mücadeleye giriştiler. Bizden öncekilerden devraldığımız tüm doğrulara karşı eleştirel bir tutum takınmalıyız dediler. Tüm sorulara bireyin kendisi bir cevap bulmalıydı. Bu noktada Descartes'in geleneği onlara ışık tutuyordu. Çünkü Descartes her şeyi temelden kurmaktan yanaydı, değil mi? Evet, otoriteye karşı çıkış kilisenin, kralın ve soyluların gücüne karşı koymayı da içeriyordu. Bu kurumlar 18. yüzyılda Fransa'da İngiltere'dekinden çok daha güçlüydüler. Ve sonra devrim oldu. Evet, 1789'da. Ancak yeni fikirler bundan daha önce ortaya çıkmıştı. İkinci nokta, usçuluk. Usçuluğun Hume'la birlikte ortadan yok olduğunu zannetmiştim. Hume 1776'da öldü. Bu Montesquieu'nun ölümünden 20 yıl sonrası, 1778'de ölen Voltaire ve Rousseau'nun ölümünden yalnızca 2 yıl öncesiydi. Ve bu üç filozof da İngiltere'de bulunmuş, Locke'nin felsefesiyle iyice tanışmışlardı. Locke'nin %100 bir empirist olmadığını hatırlıyorsun belki de. Locke, Tanrı'ya inancın ve belli bazı ahlaki normların insan aklında var olduğuna inanıyordu. aydınlanma felsefesinin temelini de bu düşünce oluşturur. Fransızların İngilizlerden hep biraz daha fazla usçu olduklarını söylemiştin. Evet ve bu farkın kökleri de ta orta çağa uzanır. İngilizlerin common sense dedikleri şeye Fransızlar evidence der. İngilizce bu terim herkesin bildiği şey diye çevrilebilirken Fransızca bu sözcük usun açık seçik gördüğü şey şeklinde tercüme edilebilir. Anlıyorum. Aydınlanma filozoflarının çoğu Sokrates ve Stoacılar gibi antik çağ hümanistleriyle aynı doğrultuda olarak insan usuna sonsuz ölçüde güveniyorlardı. Bu öyle önemli bir noktaydı ki bu yüzden Fransız aydınlanma çağına usçuluk çağı dendiği de olur. Yeni doğa bilimi doğanın akla uygun bir biçimde var olduğunu göstermişti. Aydınlanma çağı filozofları da kendi üstlerine düşen görevin ahlak ve dinde insan aklına uygun sarsılmaz bir temel oluşturmak olduğuna inanıyorlardı. Bu da aydınlanma düşüncesine yol açmıştır. Ve bu da üçüncü noktaydı. Artık geniş halk tabakaları aydınlatılmalıydı. Daha iyi toplumun ön koşuluydu bu. Zorluk ve baskıların nedeni bilgisizlik ve boş inandı. Bu yüzden çocukların ve halkın eğitimine büyük önem verilmeliydi. Eğitimin bir bilim olarak gelişmeye başlamasının aydınlanma çağına rastlaması da bir rastlantı değildir bu yüzden. Okul orta çağı, eğit bilimde aydınlanma çağına uzanıyor demek ki. Evet, böyle denebilir. Aydınlanma düşüncesinin anıtı da dev bir ansiklopedi oldu. Ansiklopedia adıyla bilinen ve 1751-1772 yılları arasında 28 cilt halinde hazırlanan bu esere en büyük aydınlanma filozofları katkıda bulundu. Burada her şey var denildi. İğne yapımından top dökümüne kadar her şeyi bulmak mümkün. Bundan sonra kültür iyimserliği geliyor. Ben konuşurken şu kartı bir kenara bırakabilir misin lütfen? Özür dilerim. Akıl ve bilgi bir yayılmaya görsün. O zaman insanlık büyük hamleler gerçekleştirebilir diyordu aydınlanma filozofları. Akılsızlık ve bilgisizliğin aydınlanmış insanlığın yolundan yok olması bir an meselesiydi. Bu düşünce Batı Avrupa'da bundan birkaç on yıl öncesine kadar tümüyle geçerli olan bir düşünceydi. Bugünse her türlü gelişmenin gerçekten iyiye yönelik olup olmadığından o kadar emin değiliz. Ancak Fransız aydınlanma filozofları bu tür bir uygarlığa karşı eleştirilerini daha o zamandan dile getirmişlerdi. Onları dinlemeliymişiz demek ki. Bazıları için ana slogan doğaya dönmek olmuştu. Aydınlanma filozoflarının doğa ile kastettikleri usla hemen hemen aynı şeydi. Çünkü insan usu kilise ve uygarlığın tersine doğa tarafından verilmiş bir şeydi. Doğa insanlarının Avrupalılardan daha sağlıklı ve daha mutlu olduğuna işaret edilirdi çoğu zaman. Çünkü onlar uygar değillerdi. Doğaya dönmeliyiz sözünün sahibi ise Rus soydu. Çünkü doğa iyiydi. İnsan da doğası gereği iyi bir varlıktı. Kötülüğün kaynağı ise toplumdu. Russo çocukların çocukluklarını doğal saflıkları içinde mümkün olduğunca uzun bir süre yaşamalarını öngörüyordu. Çocukluğun değerinin kavranmasının aydınlanma çağında başladığını söyleyebiliriz. Bundan önce ise çocukluk yetişkinliğe bir hazırlık olarak görülüyordu. Oysa dünya üzerinde yaşayan birer insanız hepimiz. Çocukken çocuk olarak, yetişkinken de yetişkin. Bence de. Ve tabii dinin de doğallaştırılması gerekiyordu. Onunla ne demek istiyorlardı? Din de insanın doğal sağduyusuyla uyumlu bir hale getirilmeliydi. Bu çağda pek çokları insanlaştırılmış bir Hristiyanlık anlayışı içinde mücadele ettiler ki listemizdeki 6. nokta da bu. Özdekçi ve Tanrı'ya inanmayan dolayısıyla Tanrı tanımaz bir tutum takınan insanlar vardı. Ama aydınlanma filozoflarının çoğu tanrısız bir dünyanın insan aklına uygun olmadığını savunuyorlardı. Dünya fazlasıyla rasyoneldi bunun için. Örneğin Newton da bu görüşteydi. Aynı şekilde ruhun ölümsüzlüğüne inanmanın da akla uygun olduğu düşünülüyordu. Örneğin Descartes için ruhun ölümsüzlüğü bir inanç meselesinden çok bir akıl meselesiydi. Bu nokta biraz tuhaf geldi bana. Bence bu akıldan çok bir inanç meselesidir tam da. Ama 18. yüzyılda yaşamıyorsun sen. O dönemin aydınlanma filozoflarına göre Hristiyanlık, kilise tarihi boyunca İsa'nın basit öğretilerine eklendikçe eklenen dogma ve öğretilerden temizlenip özüne döndürülmeliydi. Ha, o zaman başka. Pek çokları da deizmi benimsiyordu. O da ne? Deizme göre Tanrı dünyayı çok çok eskiden yaratmış, ancak ondan sonra kendini vahiy yoluyla insanlara bilinir kılmamıştır. Böylelikle Tanrı kendini insanlara bir takım doğaüstü yollarla değil, doğa ve onun yasaları aracılığıyla duyuran en yüce varlık konumuna indirgenmiştir. Böyle bir felsefi Tanrı'ya Aristoteles'te de rastlarız. Onun için de Tanrı evrenin ilk nedeni ya da ilk devindiricisi idi. Öyleyse geldik insan hakları konusuna ve belki de bunların en önemlisine. Fransız aydınlanma felsefesinin genel olarak İngiliz felsefesinden çok daha fazla uygulanmaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Bu felsefelerinin sonuçlarını alıp hayata geçirdikleri anlamına mı geliyor? Evet, Fransız aydınlanma filozofları yalnızca insanın toplumdaki yeri üzerine bir takım kuramsal görüşler üretmekle yetinmediler. Aynı zamanda yurttaşların doğal hakları içinde aktif olarak mücadele ettiler. Bu öncelikle sansüre karşı ve basın özgürlüğü için verilen bir mücadeleydi. Hem din, hem ahlak, hem de politika konusunda birey istediğini düşünmekte ve düşüncesini dile getirmekte tümüyle özgür olmalıydı. Ayrıca zencilerin köle edilmesine karşı ve suçluların daha insancı bir muamele görmesi için de savaşıldı. Bunların çoğunun altında ben de imzamı atabilirim sanırım. En sonunda bireyin dokunulmazlığı ilkesi 1789'da Fransız Millet Meclisi tarafından ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer aldı. Bu insan hakları bildirgesi bizim 1814'te ilan edilen anayasamızın da temelini oluşturur. Ama dünyada pek çok insan ne yazık ki hala bu hakları elde edebilmek için savaşmak zorunda. Evet, ne yazık ki. Oysa aydınlanma filozoflarına göre tüm insanlar sırf insan oldukları için bir takım özgürlüklere sahipti. Bu onların doğal hakkıydı. Günümüzde de hala ülkelerin yasalarıyla uyuşmayabilen doğal haklardan söz etmekteyiz. Hala görmekteyiz ki bireyler ya da halk toplulukları adaletsizliğe, özgürlüksüzlüğe ve baskıya karşı doğal haklarını savunmak adına mücadele ediyorlar. Ya kadın hakları? 1789'daki devrim bu hakların tüm yurttaşlar için geçerli olduğunu öne sürüyordu. Ancak yurttaşla kastedilen daha çok erkeklerdi. Ama tam da Fransız devrimi sırasında kadın hakları mücadelesinin ilk örnekleri görünmeye başlanır. Sırası da gelmişti artık yani. Aydınlanma filozofu Condorcet daha 1787'de kadın hakları ile ilgili bir yazı yayımlamıştı. Bu yazıda kadınların da erkeklerle aynı doğal haklara sahip olduğunu belirtiyordu. 1789'daki devrim sırasında da kadınlar eski feodal düzene karşı savaşta oldukça aktif roller aldılar. Örneğin sonunda kralın Versailles sarayından kaçmasını sağlayan büyük gösterileri başlatan kadınlardı. Paris'te birçok kadın grubu oluşturulmuştu. Erkeklerin sahip olduğu hakların aynına sahip olmanın yanı sıra evlilik yasaları ve kadının toplumsal konumları konularında da değişiklikler istiyorlardı. Peki kazanabildiler mi bu hakları? Hayır. Daha sonra da örnekleri pek çok kez görüldüğü gibi kadın hakları konusu bu kez de devrimin sıcaklığı içerisinde gündeme gelip devrimden sonra durum sakinleştiğinde gündemden silindi. Tipik işte. Fransız devrimi sırasında kadın hakları için savaşanlardan biri de Olympia de Gouges'ti. Olympia de Gouges 1791'de yani devrimden 2 yıl sonra kadınların hakları konusunda bir bildiri yayınladı. Ona göre vatandaşlık hakları bildirgesi kadınların doğal hakları konusuna değinmiyordu. Bu yüzden o kadınların da erkeklerin sahip olduğu tüm haklara sahip olması gerektiğini dile getiriyordu bu bildirisinde. Ne oldu bunun sonucu? Olympia de Gouges 1793'te idam edildi. Üstelik bundan sonra kadınların politik faaliyetlerde bulunması yasaklandı. Allah kahretsin. Kadın hakları mücadelesi bundan sonra gerek Fransa'da gerek tüm Avrupa'da 19. yüzyılda yeniden tam anlamıyla gündeme geldi. Ve yavaş yavaş bu mücadelenin meyveleri alınmaya başlandı. Ancak örneğin Norveç'te kadınlar oy hakkını ancak 1913'te elde ettiler. Hala da dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar haklarını elde etmek için savaşıyorlar. Benim de tüm kalbimde yanlarında olduğumu bilsinler. Alberto susup gölü seyretmeye koyuldu bir süre sonra. Aydınlanma felsefesiyle ilgili olarak söyleyebileceklerim bunlarmış herhalde, dedi. Ne demek bunlarmış herhalde? Daha fazla söyleyecek bir şeyim yokmuş gibi geliyor. O bunları söylerken birden gölde bir şeyler oldu. Gölün ortasındaki sular kaynamaya başladı ve suların içinden korkunç bir dev yaratık yükseldi. Bir deniz yılanı, diye haykırdı Sophie. Kara yaratık ileri geri birkaç kez salındıktan sonra yeniden suyun diplerine daldı ve sonra her şey eski sessizliğine büründü. Alberto arkasını dönmüştü. İçeri girelim dedi. Bunun üzerine kalkıp küçük kulübeye girdiler. Sophie Berkeley ve Bijerkeley'i gösteren resimlerin yanına gitti. Bijerkeley'nin olduğu resmi göstererek. Bence Hilde burada bir yerde yaşıyor dedi. Resimlerin arasında işlemeli bir levha asılmıştı. Levhada özgürlük, eşitlik ve kardeşlik yazıyordu. Sophie Alberto'ya dönüp bunu sen mi astın diye sordu. Alberto buna çaresizlik dolu bir ifadeyle omuz silkerek karşılık verdi. O sırada Sophie şöminenin üzerinde bir zarf durduğunu fark etti. Zarfın üzerinde Hilde ve Sophie diye yazılıydı. Sophie zarfın kimden olduğunu hemen tahmin etti elbette. Ama artık yeni olan bir şey binbaşının kendine de haber yollamaya başlamış olmasıydı. Zarfı açıp yüksek sesle okumaya başladı. Sevgili Hilde ve Sophie, felsefe öğretmeniniz anlattıklarına ek olarak Fransız aydınlanma felsefesinin Birleşmiş Milletler'in bağlı olduğu amaç ve ilkelere ne büyük bir temel teşkil etmiş olduğundan da söz etmeliydi. 200 yıl önce özgürlük, eşitlik ve kardeşlik sloganı Fransız yurttaşlarını bir araya getiren önemli bir slogandı. Bugün aynı sözler tüm insanlığı birbirine bağlamalı, insanlığın büyük bir aile olması bugün her zamankinden daha önemli. Bizi bizim çocuklarımız, torunlarımız izleyecek. Nasıl bir dünya bırakıyoruz onlara? Hilde'nin annesi aşağıdan seslenip pizzayı fırına koyduğunu ve dizi filmin 10 dakikaya kadar başlayacağını haber verdi. Hilde tüm okuduklarından sersemlemiş bir durumda hissediyordu kendini. Ne de olsa sabah 6'dan beri aralıksız okuyordu. Akşamın geri kalanını annesiyle 15. yaş gününü kutlayarak geçirmeye karar verdi. Ama önce ansiklopedide bir şeye bakmalıydı. Gauche. Yok. Peki de Gauche? O da yok. Ya Olympia de Gauche? Hayır yok. Kitap kulübü ansiklopedisinde politik faaliyetleri yüzünden idam edilen bu kadın hakkında tek bir söz yoktu işte. Büyük bir rezalet değil miydi bu? Babasının böyle bir kişiyi kafasından uyduracak hali yoktu herhalde. Hilde daha büyük bir ansiklopediye bakmak için koşarak merdivenlerden aşağıya indi. Şaşkınlıkla kendisine bakan annesine bir şeye bakacağım da dedi. Aşegok ansiklopedisinin FOR5 ile GP arasındaki sözcükleri içeren cildini kaptığı gibi tekrar odasına döndü. Gauche. İşte. Gauche. Marie Olympie. 1748-1793. Fransız yazar. Sosyal konularda yayınladığı broşürler ve yazdığı piyeslerle Fransız devriminde aktif rol oynadı. Devrim sırasında tartışılan insan haklarının kadınları da kapsaması için uğraşan ender kişilerden biridir. 1791'de kadın hakları bildirgesini yayımlamıştır. 16. Ludwig'i savunup Robespierre'e saldırmak cüretinde bulunduğu için 1793'te idam edildi. Kaynakça Le Lacour, Les Origines du Féminisme Contemporain, 1900. Kant, üzerimdeki gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası. Albert Knank'tan gece yarısına doğru telefon geldi. Telefonu Hilde'nin annesi açmıştı. Telefon sana Hilde. Alo, merhaba ben baban. Delisin sen baba, saat 12'de aranır mı? Yaş gününü kutlayayım demiştim. Bugün kutladın ya zaten. Ve aramak için günün geçmesini bekledim. Neden? Hediyeni almadın mı yoksa? Aldım tabii. Çok çok teşekkür ederim. Utandırma beni. Ne düşünüyorsun peki? Harika. Bütün gün okumaktan yemek bile yemedim neredeyse. Yemek yemeyi ihmal etmemelisin. Ne yapayım? Çok heyecanlı. Kitabın neresine geldin? Sen onlara bir deniz canavarı göstererek dalga geçtiğin için binbaşının evine girdiler. Aydınlanma çağı. Ve Olympia de Gauche. Tahminimde pek yanılmamışım öyleyse. Ne demek yanılmamışım? Sanırım geriye bir tek yaş günü kutlaması kaldı ve bu da şimdiye kadarkilerin en etkileyicisi. Uyumadan önce biraz daha okuyayım öyleyse. Okuduklarından bir şeyler anlıyor musun peki? Bu bir günde şimdiye kadar okulda öğrendiklerinden daha çok şey öğrendim. Sophie'nin okuldan eve gelip posta kutusunda ilk zarfı buluşundan bu yana sadece bir gün geçmiş olmasına inanamıyorum. Ne kadar az zaman alabiliyor bazen her şey. Ama biraz acıyorum ona. Annene mi? Hayır, Sophie'ye tabii ki. Ya, kafası iyice karışıyor zavallının. Ama o yalnızca uydurulmuş bir kitap kahraman diyeceksin değil mi? Evet, öyle bir şey. Bence Alberto ve Sophie varlar. Bunları eve gelince konuşuruz. Olur. Sana iyi günler öyleyse. Ne dedin? Pardon, iyi geceler diyecektim. Sana da iyi geceler. Hilde yarım saat kadar sonra yatağına uzandığında dışarısı hala öyle aydınlıktı ki bahçe ve koy olduğu gibi görünüyordu. Yılın bu mevsiminde hava hiç kararmazdı. Ormandaki küçük bir kulübenin duvarında asılı olan bir resmin içinde olmanın nasıl olacağını düşündü bir süre. Bu resmin içinden bakıp dışarıdakileri görmek mümkün olur muydu? Uyumadan önce büyük dosyalardan birkaç sayfa daha okudu. Şöyle yazıyordu. Sophie, Hilde'nin babasından gelen mektubu tekrar şöminenin üzerine koydu. Şu Birleşmiş Milletler meselesi gerçekten çok önemli olabilir dedi Alberto. Ama anlattıklarıma böyle müdahale etmesinden hoşlanmıyorum. Bence bu kadar önemseme. Şu andan itibaren deniz yılını ve bu gibi doğaüstü olayları görmemezlikten geleceğim. Şu camın kenarına oturayım ve sana kantı anlatmaya başlayayım. Sophie iki koltuğun arasındaki küçük sehpada gözlük durduğunu fark etti. Gözlüğün camları kırmızıydı. Güneş gözlüğü müydü acaba? Saat 2'ye geliyor dedi Sophie. Saat 5'ten önce evde olmalıyım. Annemin yaş günüm için bir takım planları vardır mutlaka. 3 saatimiz var öyleyse. Hemen başlayalım. Immanuel Kant 1724'te Doğu Prusya'daki Königsberg kentinde bir sarracın oğlu olarak dünyaya geldi. 80 yaşında ölene dek hemen hemen tüm ömrünü burada geçirdi. Annesi koyu Hristiyandı. Onun da felsefesinin önemli temellerinden birini kendi dinsel inancı oluşturur. Berkeley gibi o da Hristiyanlık inancının temellerini korumak gerektiğine inanıyordu. Berkeley'den yeterince bahsettik, sağ ol. Kant ayrıca şimdiye kadar bahsettiğimiz filozoflar içinde üniversitede felsefe profesörü olarak çalışan ilk filozoftu. Felsefe profesörü mü? Günümüzde filozof sözcüğü iki anlamda kullanılmaktadır. Filozof deyince öncelikle kendi felsefi sorularına yanıt arayan kişiye denir. Öte yandan kendi felsefesini kuramamış olmakla beraber felsefe tarihinde uzmanlaşmış kişilere de filozof denir. Kant bu ikinci türden bir filozof muydu? Kant her ikisi de idi. Yalnızca başka filozofların düşünceleri konusunda uzmanlaşmış bir profesör olsaydı, felsefe tarihinde bugün sahip olduğu yeri almamış olurdu. Oysa Kant'ın kendinden önceki felsefi geleneği çok iyi tanıması son derece önemlidir. Kant hem Descartes ve Spinoza gibi usçuları, hem de Locke, Berkeley ve Hume gibi empiristleri gayet iyi biliyordu. Berkeley'den söz etmemeni rica etmiştim. Hatırlayabileceğimiz gibi usçular tüm insan bilgisinin temelinde usun olduğunu öne sürüyorlardı. Empiristler ise dünyanın hakkındaki tüm bilgileri duyular aracılığıyla edindiğimizi söylüyorlardı. Hume ayrıca salt duyumsal izlenimlerle ulaşabileceğimiz sonuçların sınırlı olduğunu dile getiriyordu. Kant bunların hangisiyle aynı görüşteydi? Kant'a göre bunların ikisinde de doğru ve yanlış yanlar vardı. Herkesin yanıt aradığı soru dünya hakkında ne bilebileceğimizdi. Şu felsefi proje Descartes'ten sonraki tüm filozofların ortak projesi olmuştu. Ortaya iki olasılık konuyordu. Dünya duyularımızla algıladığımız gibidir ve dünya usumuza göründüğü gibidir. Kant ne diyordu? Kant dünyayı algılamamızda hem duyuların hem de usun rol oynadığını söylüyordu. Usçuların usun rolünü, empiristlerin ise duyumsal izlenimlerin rolünü fazla abarttığını düşünüyordu. Bir örnek vermezsen her şey sözden ibaret kalacak. Kant esas olarak dünya hakkındaki bilgilerimizin duyumsal izlenimlerimiz yoluyla oluştuğu konusunda Hume ve empiristlerle aynı fikirdedir. Ancak ki bu noktada elini usçulara uzatır, usumuzun da etrafımızdaki şeyleri nasıl algıladığımızı büyük ölçüde belirlediğini söyler. Yani insan aklı dünyayı algılayışta önemli bir rol oynar. Örnek miydi bu? Peki küçük bir deney yapalım. Şu masadaki gözlüğü getirebilir misin? Hah, işte orada. Şimdi gözlüğü tak bakalım. Sophie gözlüğü taktı. Bir anda etrafındaki her şey kırmızıya büründü. Açık renkler açık kırmızı, koyu renkler koyu kırmızı oldu. Ne görüyorsun? Demin gördüklerimi aynen görüyorum. Ama şimdi her şey kırmızı. Çünkü bu gözlük senin gerçekliği algılayışını belirliyor. Gördüğün her şey senin dışındaki dünyadan kaynaklanıyor. Ancak bunları nasıl gördüğünü gözlük belirliyor. Sen şimdi dünyayı kırmızı olarak algılasan da dünyanın kırmızı olduğu söylenemez. Tabii ki. Şimdi ormanda dolaşsan ve kaptan virajına bir uzansan. Şimdiye dek gördüğün her şeyi yine görürsün ama bir farkla. Şimdi her şey kırmızıdır. Gözlüğü çıkarmadığım sürece. Evet Sophie. Kant da tam bu şekilde aklımızın işleyişini belirleyen bir takım koşulların olduğunu ve bu koşulların tüm deneyimlerimizi belirlediğini söylüyor. Ne tür koşullarmış bunlar? Gördüğümüz her şeyi öncelikle zaman ve uzamdaki olgular olarak algılarız. O zaman ve uzamı insanın iki tür görü biçimi olarak görüyordu. Ve aklımızdaki bu iki biçimin her türlü deneyimden önce geldiğinin altını çiziyordu. Bu şu anlama geliyor. Şeyleri zaman ve uzamdaki olgular olarak algılayacağımızı o şeyleri algılamadan önce bilebiliriz. Çünkü aklın gözlüklerini çıkarmamız mümkün değildir. Yani Kant zaman ve uzamdaki şeyleri algılamanın doğuştan gelme bir özellik olduğunu mu söylüyordu? Bir bakıma öyle. Aslında neyi gördüğümüz Hindistan'da ya da Grönland'da doğup büyümüş olmamıza göre değişir. Ama dünyanın neresinde olursak olalım dünyayı zaman ve uzamdaki süreçler olarak algılarız. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Peki ama zaman ve uzam bizim dışımızdaki şeyler değil mi? Hayır. Kant'a göre zaman ve uzam insanın bir parçasıdır. Zaman ve uzam dünyaya değil, bizim kavrayışlarımıza ait özelliklerdir. Bu çok değişik bir düşünce. Yani insan bilinci edilgin bir biçimde dışarıdan izlenimler almakla yetinen bir levha değildir. Bilinç dünyayı algılayışımızı belirler ve bunda etkin bir rol oynar. Suyu cam bir kaba koyduğumuzda suyun kabın biçimine alışına benzer bu. Algılarımız da görü biçimlerimizin şeklini alırlar. Evet, anlıyorum sanırım. Kant yalnızca bilincin şeylere göre değil, şeylerin de bilince göre biçimlendiğini öne sürüyordu. Kant bu görüşünü insanın bilgisi konusunda Kopernikusçu bir dönüm noktası diye adlandırıyordu. Çünkü onun bu görüşü o zamana dek inanıldığı gibi güneşin yerin etrafında değil, yerin güneşin etrafında döndüğünü ileri süren Kopernikus'unki kadar kökten bir değişiklik barındıran bir görüştü. Şimdi Kant'ın neden hem usçulara hem de empiristlere biraz hak verdiğini anlıyorum. Usçular deneyimlerin anlamını unutuyorlar. Empiristler de usun dünyayı algılayışımızdaki rolünü görmüyorlardı. Hatta Hume'un insanların deneyerek kavrayamayacaklarını öne sürdüğü nedensellik yasasının kendisi de Kant'a göre insan aklının bir parçasıydı. Nasıl yani? Hatırlayacağın gibi Hume doğadaki her olayın ardında hep bir nedensellik ilişkisi buluşumuzu alışkanlıklarımızdan kaynaklandığını söylüyordu. Çünkü biz beyaz topun hareket nedeninin siyah topun çarpması olduğunu duyumsayamazdık. Bu yüzden de siyah topun beyaz topu her zaman harekete geçireceğini kanıtlamamızın olanağı yoktu. Evet, hatırlıyorum. Oysa Kant, Hume'a göre asla kanıtlayamayacağımız bu şeyin insan aklının bir özelliği olduğunu söyler. İnsan aklı her şeyi bir neden-etki ilişkisi içinde algıladığı içindir ki nedensellik yasası her zaman geçerlidir. Yine de bence nedensellik yasası biz insanlarda değil doğada bulunur. Kant'a göre ise insanlardadır. Öte yandan Kant, dünyanın kendinde nasıl bir şey olduğunu bilemeyeceğimiz konusunda Hume'la aynı fikirdedir. Dünyanın benim için yani tüm insanlar için nasıl olduğunu bilebiliriz. Kant'ın felsefeye en önemli katkısının Das Ding an sich ile Das Ding für mich arasında koyduğu bu ayrım olduğu söylenebilir. Almancam pek iyi sayılmaz. Kant, şeyin kendisi ile şeyin görüneni arasında önemli bir ayrım var der. Şeyin kendisine dair kesin bir bilgimiz olamaz. Yalnızca şeyin görünenini bilebiliriz. Buna karşılık insan aklının şeyleri nasıl kavradığını deneyime dayanmaksızın söyleyebiliriz. Gerçekten söyleyebilir miyiz? Sabah evden çıkmadan önce o gün neler göreceğini, başına neler geleceğini bilemezsin. Ama görüp yaşayacaklarını zaman ve uzamdaki olaylar olarak algılayacağını bilebilirsin. Ayrıca bilincinin bir parçası olarak her zaman beraberinde taşıdığı nedensellik yasasının daima geçerli olacağından emin olabilirsin. Ve böyle değil başka türlü de yaratılmış olabilirdik öyle mi? Evet, bambaşka bir algı mekanizmamız olabilirdi. Bambaşka bir zaman ve uzam duygumuz olabilirdi. Üstelik etrafımızdaki şeylerin nedenini araştırmak gibi bir özelliğimiz de olmayabilirdi. Bir örnek verebilir misin? Odanın ortasında bir kedi düşün. Odanın içinde bir top yuvarlarsak kedi ne yapar? Hep yaptığım şeydir bu. Ne yapacak topun arkasından koşar? Pekala, ya sen olsan odadaki? Önünden birden bir top yuvarlansa sen ne yapardın? Arkasından mı koşardın? her şeyden önce dönüp topun nereden geldiğine bakardım. Evet, çünkü sen bir insansın. İnsan olduğun için de her olayın nedenini bulmak istersin. Nedensellik yasası senin bir parçandır.
Gerçekten mi?
Hume, doğa yasalarını ne duyumsayabileceğimizi ne de kanıtlayabileceğimizi söylüyordu. Bu görüş Kant'ı huzursuz ediyordu. Ama o bu yasaların mutlak geçerliliğin gösterilebileceğini, çünkü sonuçta bu yasaların insan aklının algılayışı için geçerli olduğunu öne sürüyordu.
Küçük bir bebek de topun nereden geldiğini merak eder mi?
Belki etmez. Ama Kant'a göre henüz duyularıyla algıladıklarının sayısı sınırlı olan çocukta akıl da tam anlamıyla gelişmemiştir.
Boş bir akıldan da söz edilemez, değil mi?
İlginç bir şey olurdu boş bir akıl. Öyleyse şimdi bir özet yapalım. Kant'a göre insanın dünyayı algılayışını belirleyen iki tür koşul vardır. Birincisi, duyularımızla algılamadan önce hakkında bir şey bilemeyeceğimiz dış koşullar ki buna bilginin maddesi diyebiliriz. İkincisi de örneğin her şeyi zaman ve uzamdaki olaylar ve kesin nedensellik yasaları içerisindeki süreçler olarak algılayışımızdaki gibi insanın içinde olan koşullar ki buna da bilginin biçimi diyebiliriz.
Alberto ile Sophie bir süre öylece oturup camdan dışarısını seyrettiler. Sophie birden gölün karşı tarafında ağaçların arasında yürüyen bir kız gördü.
"Bak," dedi Sophie. "Kim ki bu kız?"
"Hiçbir fikrim yok."
Kız birkaç saniye sonra gözden kayboldu.
Kızın başında kırmızı bir şey olduğu Sophie'nin dikkatini çekmişti. "Ne olursa olsun bu tür şeylerin konumuzu dağıtmasına izin vermemeliyiz."
"Devam et öyleyse."
Kant'a göre insanın bilebilecekleri sınırlıdır. Bu sınırları koyanın aklın gözlükleri olduğu da düşünülebilir.
Nasıl yani?
Kant'tan önceki filozofların gerçekten büyük felsefi problemlerle uğraştığını hatırlıyorsundur. İnsanın ölümsüz bir ruhu olup olmadığı gibi, Tanrı'nın var olup olmadığı gibi, doğanın kendinden küçük parçalara bölünemeyen parçacıklardan oluşup oluşmadığı gibi ya da evrenin sonlu mu yoksa sonsuz mu olduğu gibi.
Evet.
Kant'a göre insan bu tür sorulara kesin bir yanıt getiremez. Tabii bu onun bir tür soruları görmezden geldiği anlamına gelmiyor. Tam tersine çünkü böyle soruları reddedip görmezden gelseydi gerçek bir filozof sayılmazdı.
E ne yaptı peki?
Biraz sabırlı ol bakalım.
Kant böyle sorular karşısında aklın bilinebilenin sınırlarının ötesinde düşünmek durumunda kaldığına inanıyordu.
Öte yandan tam da bu tür sorulara yanıt aramaktır insanın doğasında ya da aklında olan. Ama örneğin evrenin sınırlı mı yoksa sınırsız mı olduğuna yanıt ararken aslında bizim de küçük bir parçası olduğumuz bir bütüne yanıt aramaktayız. Dolayısıyla bu bütünü hiçbir zaman tam anlamıyla bilemeyiz.
Neden bilemeyiz?
Kırmızı gözlükleri taktığında evren hakkındaki bilgimizi iki şeyin belirlediğini söylemiştik.
Evet, duyular ve us.
Doğru. Bilgimizin maddesi duyular yoluyla gelir ve bu madde usun özelliklerine göre biçimlenir. Örneğin bir olayın nedenini sormak usun bir özelliğidir.
Topun nereden yuvarlandığını sormak gibi.
Evet. Ama evrenin nereden geldiğini merak edip buna olası yanıtlar getirdiğimizde usumuz bir anlamda boşta çalışmaya başlar. Çünkü usun o zaman işleyeceği hiçbir duyu maddesi, yararlanabileceği hiçbir deneyim yoktur. Çünkü kendimizin de küçük bir parçasını oluşturduğu bu büyük gerçekliği hiçbir zaman duyumsayamamışızdır.
Yani yuvarlanan topun bir parçasıyızdır. Bu yüzden de nereden geldiğimizi bilemeyiz.
Ancak topun nereden geldiğini sormak her zaman insanın vazgeçilmez bir özelliği olacaktır. Bu yüzden sorar da sorarız. En uç sorulara yanıt getirebilmek için uğraşır da uğraşırız. Ama bu sorulara hiçbir zaman kesin yanıt getiremeyiz. Çünkü bir nokta gelir ve usumuz bu noktada boşa çalışmaya başlar.
Sağ ol, bu duyguyu çok iyi biliyorum.
Kant'a göre bu tür büyük sorulara yanıt olarak her zaman birbirinin karşıtı görüşler ortaya çıkabilir. Ve insan usu bu görüşlerin ikisini de doğru, ikisini de yanlış bulabilir.
Örnek lütfen.
Evrenin bir başlangıcı olduğunu öne sürmek, evrenin bir başlangıcı olmadığını öne sürmek kadar anlamlıdır. Ama usun bu iki olasılığı da değerlendirmesi olanaksızdır. Evrenin her zaman var olduğunu iddia edebiliriz. Ama bir şey başlangıçsız var olabilir mi? Olamaz dersek bir önceki görüşün tam karşısında yer almış oluruz. Evrenin bir başlangıcı olmalı dersek, bir durumdan bir başka duruma değişimi kastetmediğimiz sürece bu başlangıcın yokluk olduğunu öne sürmek durumunda kalırız.
Ama bir şey yoktan var olabilir mi hiç Sophie?
Haklısın. Her iki olasılığı da kavramak olanaksız görünüyor. Ama yine de bunlardan biri doğru, diğeri yanlış olmalı.
Demokritos ve diğer özdekçilerin doğanın çok küçük yapı taşlarından oluştuğunu öne sürdüklerini hatırlıyorsundur. Öte yandan diğerleri, örneğin Descartes, uzantısal gerçekliğin her zaman kendinden küçük parçalara bölünebileceğini söylüyordu.
Peki hangisi haklıydı sence?
İkisi de haklıydı. Veya ikisi de haksızdı.
Pek çok filozof, özgürlüğün insanın en önemli özelliklerinden biri olduğunu öne sürmüştü. Öte yandan Stoacı filozoflar ve Spinoza gibi diğerleri, her şeyin doğanın zorunlu yasalarınca yönetildiğini söylüyorlardı. Kant'a göre bu soruda insan usunun kesin yanıt getiremeyeceği sorulardan biriydi.
Her iki yanıt da eşit ölçüde akla uygun ve eşit ölçüde akla aykırı.
Ve Tanrı'nın varlığını usumuzla kanıtlamaya kalktığımızda da yetersiz kalmaya mahkumduk. Bu noktada usçular, örneğin Descartes, içimizde mükemmel bir varlık fikri varsa Tanrı'nın da var olmak zorunda olduğunu söylüyorlardı. Aristoteles ve Akinolu Thomas gibi diğerleri ise Tanrı'nın varlık nedenini bir şeyin bir ilk nedeni olması gerektiğine bağlayarak kanıtlamaya çalışıyorlardı.
Kant'ın görüşü neydi peki?
O her iki kanıtı da reddediyordu. Ne us ne de deneyim Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamaya yetmezdi. Çünkü us için Tanrı'nın varlığı eşit derecede akla uygun ve akla aykırı.
Ama sen sözlerinle Kant'ın Hristiyanlık inancının temellerini korumak gibi bir amacı olduğunu söyleyerek başlamıştın.
Evet, Kant dine yeni bir boyut kazandırdı. Deneyimin ve usun yetersiz kaldığı noktada oluşan boşluğu ancak dinsel inanç doldurabilirdi.
Hristiyanlığı böyle diyerek mi kurtardı?
İstersen böyle de diyebilirsin. Bu arada Kant'ın protestan olduğunu belirtmekte yarar var. Reformasyondan itibaren protestan kilisesinin en başta gelen özelliği inanca dayalı olması olmuştur. Katolik kilisesi ise ta orta çağın başından beri mantığın inancı destekleyeceğine inanmıştır.
Anlıyorum.
Ancak Kant bu tip soruların insanın inancına bırakılması gerektiğini söylemekten daha da ileri giderek insanın ölümsüz bir ruhu olduğunu, Tanrı'nın var olduğunu ve insanın özgür bir iradesi olduğunu varsaymanın insan ahlakı için gerekli olduğunu öne sürmüştür.
O zaman o da Descartes gibi yapmış oluyor. Önce neyi anlayıp neyi anlayamayacağımız konusunda son derece eleştirel davranıp sonra işin içine Tanrı'yı filan sokup kaytarıyor.
Ama Descartes'le aralarında önemli bir fark var. Descartes'i bu noktaya usu getirirken Kant'ı inancı getiriyor. Kant ruhun ölümsüzlüğüne, Tanrı'nın varlığına ve insanların özgür bir iradesi olduğuna inanmayı pratik sayıltılar olarak adlandırır.
Aa, ne demek bu?
Öyle saymak, kanıtlanamayacak bir şeyi öne sürmek anlamına gelir. Pratik sayıltı ile Kant, insan pratiği yani insan ahlakı için öyle sayılması gereken şeyleri kasteder. Tanrı'nın var olduğunu varsaymak insan ahlakı için gereklidir der. O anda kapı çalındı. Sophie hemen ayağa kalktı ama Alberto'nun duruma kayıtsız davrandığını görünce duraladı ve sordu.
Kapıyı açmalıyız değil mi?
Alberto omuzlarını silkti ama sonra o da ayağa kalktı. Kapıyı açtıklarında üzerinde beyaz yazlık elbiseler ve başında kırmızı bir başlıklı bir kızın durduğunu gördüler. Az önce gölün öteki tarafında gördükleri kız bu olmalıydı. Kız bir elinde içi yiyecek dolu bir sepet taşıyordu.
Merhaba dedi Sophie. Kimsin sen? Kırmızı başlıklı kız olduğumu görmüyor musun?
Sophie dönüp Alberto'ya baktı. Alberto başını salladı ve ne dediğini duydun dedi.
Ninemin ormandaki kulübesini arıyorum dedi kız. Ninem yaşlı ve hasta. Ben de ona biraz yemek götürüyorum.
Ninem burada değil dedi Alberto. Hadi yoluna bakalım. Alberto'nun bunu söylerken eliyle yaptığı hareket Sophie'ye tipik sinek kovma hareketini hatırlattı.
Ama ben bir mektup getirmiştim diye sözlerini sürdürdü kırmızı başlıklı kız.
Böyle deyip sepetinden bir zarf çıkarttı ve zarfı Sophie'ye uzattı. Ardından hoplaya zıplaya uzaklaştı.
Kurda dikkat et diye bağırdı ardından Sophie.
Alberto çoktan içeri girmişti. Sophie de içeriye girdi ve yine eskisi gibi oturdular.
Vay canına dedi Sophie. Düşünsene kırmızı başlıklı kızdı gelen.
ve de onu uyarmanın hiçbir faydası yok. Yine her zamanki gibi ninesinin evine gidecek ve yine kurt onu yiyecek. Hiçbir zaman öğreneceği yok ve sonsuza dek böyle sürecek.
Ama ben ninesine gelmeden önce başka bir kulübenin kapısını çaldığını hiç duymamıştım şimdiye dek.
Bu yalnızca bir ayrıntı Sophie.
Sophie zarfa baktı. Üzerinde Hilde'ye yazıyordu. Zarfı açıp yüksek sesle okudu.
Sevgili Hilde, insan beyni bizim anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı, onu anlayamayacak kadar aptal olmamız gerekirdi. Sevgiler, baban.
Alberto başını salladı. Doğru, Kant da buna benzer bir şey söylerdi herhalde. Ne olduğumuzu anlamayı bekleyemeyiz. Bir bitki ya da bir böceği tam anlamıyla anlayabiliriz belki ama kendimizi asla anlayamayız. Tüm evreni anlayabileceğimizi ise hiç ummamalıyız.
Sophie kartta yazılı ilginç cümleyi birkaç kez daha okumak ihtiyacını hissederken Alberto sözlerini sürdürdü.
Deniz yılanlarının filan konumuzu dağıtmasına izin vermeyecektik. Şimdi de bugünlük dersimize son vermeden önce Kant'ın ahlak konusundaki görüşlerinden söz edeceğim.
Acele et, birazdan evde olmam gerek.
Hume'un usumuz ve duyularımızın bize sağlayabilecekleri konusundaki şüpheciliği, Kant'ın yaşamın en önemli sorularını en baştan ele almaya zorladı. Ahlak da bu konulardan biriydi.
Hume neyin doğru neyin yanlış olduğunu kanıtlamanın olanaksız olduğunu söylüyordu. Çünkü dirli cümlelerden melilli cümlelere varamazdık.
Hume'a göre doğru ile yanlış arasındaki farkı belirleyen şey ne aklımız ne de deneyimlerimizdi. Buna yalnız ve yalnız duygularımızla karar verebilirdik. Bu temel Kant'a yeterli görünmüyordu.
Tahmin edebiliyorum.
Kant doğru ile yanlış arasında gerçekten bir fark olduğuna inanıyordu. Doğru ile yanlışı ayırt edebilmenin insan aklına has olduğu konusunda usçularla aynı fikirdeydi. Herkes doğru ile yanlışın ne olduğunu biliyordu. Bunu yalnızca öğrendiğimiz için değil, bu bilgiyle doğduğumuz için bilebilirdik. Kant'a göre her insan pratik bir usa, yani ahlak açısından neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleyen ussal bir yeteneğe sahipti.
Ve bu da doğuştan gelmiş bir özellikti, öyle mi?
Usum tüm diğer yetenekleri gibi doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği de doğuştan gelmedir. Tüm insanlar, örneğin her şeyin bir nedeni olduğunu düşünmek gibi aynı zihinsel özelliklere sahip olmakla beraber aynı evrensel ahlak yasasına tabidirler. Bu ahlak yasası tıpkı fiziksel doğa yasaları gibi her şey ve herkes için geçerlidir. 7 artı 5'in 12 ettiği ya da her şeyin bir nedeni olduğu nasıl usumuz için genel geçer bir doğruysa, bu yasa da ahlak anlayışımız için öyle geçerlidir.
Ne diyor peki bu ahlak yasası?
Bu yasa her türlü deneyimden önce geldiği için biçimseldir. Yani belli bir takım ahlaki seçeneklere bağlı değildir. Tüm toplumlar ve tüm zamanlardaki herkes için geçerlidir. Yani şu veya bu durumda karşılaştığında ne yapman gerektiğini değil, her türlü durumda nasıl davranman gerektiğini anlatır.
Peki ama belli durumlarda nasıl davranmam gerektiğini söylemeyen evrensel bir ahlak yasası ne işe yarar ki?
Kant ahlak yasasını kesin bir buyruk, kategorik imperatif olarak tanımlar. Ahlak yasası kesindir demekle bunun her türlü durumda geçerli olduğunu kasteder. Yasa aynı zamanda zorunludur, yani buyurgandır ya da kaçınılmazdır.
Demek öyle.
Kant bu kesin buyruğu farklı biçimlerde tanımlar. Öncelikle başkalarına öyle davranmalısın ki bu davranışın genel geçer bir yasa olmasını isteyebilesin der. Yani bir şeyi yaparken başkalarının da aynı durumda benim gibi yapmalarını istediğinden emin olmalıyım.
Evet, ancak o zaman içindeki ahlak yasasına uygun davranıyorsun demektir.
Kant bu kesin buyruğu bir insanı hiçbir zaman bir araç olarak görmeyip her zaman kendi başını bir amaç olarak görmek gerektiği şeklinde dile getirir.
Yani insanları bir takım çıkarlar uğruna kullanmamalıyız.
Evet, çünkü diğer insanlar da kendi başına birer amaçtırlar. Ayrıca bu yalnızca başkaları için değil, insanın kendisi için de geçerlidir. İnsan kendisini de bir amaca ulaştırmak için bir araç olarak kullanmamalıdır.
Bu biraz da başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran diyebildiğimiz altın kuralı hatırlatıyor.
Evet, bu da tüm ahlaksal seçim noktalarında geçerli olan biçimsel bir kuraldır. Bu altın kuralın Kant'ın evrensel ahlak yasası olarak dile getirdiği şeyle aynı şey olduğunu da söyleyebilirsin.
Ama bunların hepsi iddiadan öteye gitmiyor. Bence Hume usumuzla neyin doğru neyin yanlış olduğunu kanıtlayamayacağımızı söylerken haklıydı. Kant'a göre bu ahlak yasası evrensel nedensellik yasası kadar mutlak ve geçerliydi. Bu da usla kanıtlanamaz olmasına rağmen kaçınılmazdı. Hiçbir insan bu yasaya karşı koyamazdı.
Bana vicdandan bahsediyormuşuz gibi geliyor. Çünkü her insanın vicdanı vardır, değil mi?
Evet, Kant ahlak yasasından söz ederken insanın vicdanından söz etmektedir. Vicdanımızın bize söylediği şeyi kanıtlayamayız ama biliriz.